Ayrım 2. Ustaca Sevmek, Don Miguel Ruiz, sayfa 27. 2. Yitirilen Masumluk. İnsanlar doğaları gereği son derece duyarlı varlıklardır. Böylesine duygusal olmamızın nedeni her şeyi duygusal beden aracılığıyla algılayışımız. Duygusal beden, belli frekansları almak için ayarlanabilen bir radyo gibidir. İnsanın doğal frekansı evcilleştirilmeden önce yaşamın keşfi ve keşfin çıkarılan tadıdır. Sevgiye ayarlıdır varlığımız. Çocukken kafamızda soyut bir sevgi tanımı yoktur. Olanca yalınlığıyla sevgiyi yaşarız. Bu bizim oluş biçimimizdir. Duygusal bedenin bizi bir şeylerin yanlış yolda olduğuna uyaran bir alarm sistemi gibi çalışma özelliği vardır. Aynı şey fiziksel beden için de geçerlidir. Onun da bizi bedenimizde gerektiği gibi çalışmayan bir şeye karşı bir uyarma yolu vardır. Acı deriz adına. Acı hissettiğimizde bunun nedeni bedenimizde dikkatimizi çevirip iyileştirmemiz gereken bir şey olmasıdır. Duygusal bedenin alarm sistemi de korkudur. Korku hissettiğimizde bunun nedeni bir şeylerin gereği gibi olmamasıdır. Belki de yaşamımızı yitirme tehlikesiyle karşı karşıyayızdır. Duygusal beden duyguları algılar ama bunu gözlerin aracılığıyla değil, duygusal beden yoluyla yapar. Çocuklar duyguları mantıklı zihinleriyle yorumlayıp sorgulamaksızın yalnızca hisseder. Çocuğun kimi insanları kabul edip kimilerini reddetmesinin nedeni budur. Birisine güvenmediklerinde bu insanın yansıttığı duyguları hissedebildikleri için kabul etmezler onu. Çocuklar karşılarındakinin öfkeli olduğunu rahatça algılayabilir. Alarm sistemleri hafif bir korku doğurur. Bu da onları uzak durmaları konusunda uyarır. Uyarıyı dinler, uzakta dururlar. Duygusal olmayı, evimizdeki duygusal enerji ve bu enerjiye gösterdiğimiz kişisel tepkiyle öğreniriz. Kendilerini savunmayı ve farklı durumlara uyum sağlamayı nasıl öğrendiklerine bağlı olarak erkek ve kız kardeşlerin her birinin farklı biçimde tepki göstermesinin nedeni budur. Ana babamız sürekli kavga ettiğinde aralarında uyumsuzluk, saygısızlık ve yalan varsa duygusal açıdan onlar gibi olmayı öğreniriz. Bize kendileri gibi olmamayı, yalan söylememeyi söyleseler de ana babamızın, bütün ailemizin duygusal enerjisi dünyayı aynı şekilde algılamamıza yol açar. Evimizdeki duygusal enerji, duygusal bedenimizi kendi frekansına ayarlar. Duygusal beden kendi ayarını değiştirmeye başlar ve insanın doğal durumundan uzaklaşır. Yetişkinlerin dış düşün oyununu oynar ve kaybederiz. Saflığımızı yitiririz. Özgürlüğümüzü, mutluluğumuzu, sevme eğilimimizi yitiririz. Değişmeye zorlanır ve başka bir dünyayı, başka bir gerçekliği algılamaya başlarız. Adaletsizliğin, duygusal acının, duygusal zehrin gerçekliğidir bu. Cehenneme hoş geldiniz. İnsanların yarattığı, gezegenin düşü olan cehenneme. Kendimizi bu cehennemde buluruz ama kişisel olarak onu yaratan biz değilizdir. Doğumuzdan önce oradadır bu cehennem. Çocukları izlediğinizde sevgi ve özgürlüğün gerçekten de yok edildiğini görebilirsiniz. 2-3 yaşlarında parkta oradan oraya koşturarak eğlenen bir çocuk düşünün. Annesinin gözü küçüğün üzerinde düşüp yaralanmasından korkmakta. Bir noktada çocuğu durdurmak istiyor. Küçükse bunun da oyunun bir parçası olduğunu sanıp daha da hızlı koşturmaya başlıyor. Yakındaki yoldan arabalar geçiyor. Annenin korkusu daha da büyüyor. Sonunda yetişip yakalıyor yavrusunu. Çocuk annenin oyuna katılmasını beklerken yüzüne bir tokat yiyiveriyor. Çocuk alt üst oluyor. Çocuğun mutluluğu içinden yayılan sevginin ifadesiydi. Annenin neden bu şekilde davranmış olduğunu anlamıyor. Yaşadığı böylesine şoklar zaman içinde sevgiyi parça parça öldürür. Çocuk sözcükleri anlamıyor ama o halinde bile neden diye sorabiliyor. Koşup oynamak bir sevgi ifadesi ama güvenli olmaktan çıkıyor. Çünkü sevgini gösterecek olursan annen baban seni cezalandırıyor. Odana yolluyorlar seni. İstediğini yapmana izin vermiyorlar. Kötü bir çocuk olduğunu söylüyor, engelliyorlar. Cezalandırılıyorsun. Bu ödül ve ceza sisteminde adalet, adaletsizlik, haklılık, haksızlık duygusu var. Adaletsizlik duygusu bıçak gibi duygusal bir yara açıyor zihinde. Sonra adaletsizliğe gösterdiğimiz tepkiye göre yara duygusal zehirle iltihaplanıyor. Neden kimi yaralar iltihaplanır? Başka bir örneği alalım. 2-3 yaşında olduğunuzu hayal edin. Mutlusunuz, oynuyor, keşfediyorsunuz. neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyi yapmanız, neyi yapmamanız gerektiğinin bilincinde değilsiniz. Çünkü henüz evcilleştirilmemişsiniz. Oturma odasında elinize geçirdiğiniz her şeyle oynuyorsunuz. Hiçbir kötü niyetiniz yok. Hiçbir şeye zarar vermek istemiyorsunuz. Ama oynamakta olduğunuz babanızın gitarı. Sizin için bir oyuncaktan ibaret. Babanıza zarar vermek gibi bir niyetiniz hiç mi hiç yok. Ama babanızın tersinin üzerinde olduğu bir gün. Kafası işiyle ilgili sorunlarla dolu. Oturma odasına giriyor ve sizi kendi eşyalarıyla oynarken buluyor. Kan beynine sıçrıyor. Kolunuzdan yakaladığı gibi tokadı basıyor. Sizin açınızdan bu bir haksızlık. Babanız gelip öfkelenerek sizin canınızı yakmış. Babanız o bütünüyle güvendiğiniz insan, sizi doğal olarak koruyan, oyun oynamanıza, siz olmanıza izin veren birisi. Ama bütün bunlarla hiç bağdaşmayan bir şey olmuş az önce. Haksızlığın böylesi yüreğinizde bir acı gibi. Duyarlı bir hale geliyorsunuz. Canınız yanıyor, sizi ağlatıyor yaşadığınız şey. Ama gözyaşlarınızın nedeni yediğiniz sille değil yalnızca. Sizi yaralayan fiziksel şiddet değil. Haksız olduğunu hissettiğiniz duygusal şiddet. Hiçbir şey yapmıyordunuz ki. Böylesi bir haksızlık zihninizde bir yara açar. Duygusal bedeniniz yara alır ve o anda saflığınızın küçük bir parçasını yitirirsiniz. Babanıza her zaman güvenemeyeceğinizi öğrenirsiniz. Zihniniz analiz yapmadığı için bunu henüz bilmese de anlar. Güvenemem. Duygusal bedeniniz güvenemeyeceğiniz bir şeyler olduğunu ve bu şeyin yenilebileceğini söyler size. Tepkiniz korku olabilir, öfke, utanç ya da yalnızca ağlamak olabilir. Ama bu tepki şimdiden duygusal zehir olmuştur. Çünkü evcilleştirilmeden önceki doğal tepkiniz babanızın size tokat attığı, sizin de buna karşılık vermek istediğiniz yönündedir. Siz de ona vurursunuz ya da sadece elinizi kaldırmaya yeltenirsiniz. Bu babanızın tepesini daha da arttırır. Ona el kaldırmanıza babanızın gösterdiği tepki daha da kötü bir cezaya yol açar. Artık işinizi bitireceğini biliyorsunuzdur. Babanızdan korkmaya başlar, kendinizi savunmaktan vazgeçersiniz. Bunun her şeyi daha da kötüleştireceğini anlamışsınızdır. Neden olduğunu bilemezsiniz ama babanızın sizi öldürebileceğini bilirsiniz. Bu da zihninizde derin bir yara açar. Bundan önce zihniniz bütünüyle sağlıklıydı. Bundan sonra mantıklı zihin deneyim karşısında bir şey yapmak istedi. Tepkilerinizi belli bir şekilde kişisel yolunuzdan göstermeyi öğrenirsiniz. Bu duyguyu içinizde tutarsınız. Bütün yaşama biçiminizi değiştirir, deneyim daha da sık yenilenmeye başlar. Haksızlık anne babadan, kardeşler, teyzeler, amcalardan, okul ve toplumdan, herkesten gelecektir. Her bir korkuyla kendinizi savunmayı öğrenirsiniz. Ama savunma biçiminiz, kendinizi savunup oynamaya devam ettiğiniz evcilleştirilmenizden önceki gibi olmaz. Artık yaranın içinde başlangıçta fazla sorun olmayan bir şey vardır. Duygusal zehir. Duygusal zehir birikir, zihin bu zehirle oynamaya başlar. Geleceğe ilişkin tasalanmaya başlarız. Çünkü zehrin anısı içimizdedir. Bir daha aynı şeyi yaşamak istemeyiz. İçimizde gördüğümüz kabulün de anıları vardır. Anne babamızın bize iyi davrandığını, uyum içinde yaşadığımızı da anımsarız. Uyum ister ama nasıl yaratacağımızı bilemeyiz. Kendi algımızın baloncuğu içinde olduğumuzdan çevremizde ne olursa olsun bizim yüzümüzdenmiş gibi gelir. Bizimle hiçbir ilgisi olmasa bile anne babamızın bizim yüzümüzden kavga ettiğini sanırız. Saflığımızı parça parça yitirir, küskünlük duymaya başlar, bağışlamaz oluruz. Zamanla böylesi olaylar bize gerçekte olduğumuz gibi olmanın güvenli olmadığını öğretir. Elbette bu zeka ve eğitim derecesine göre insandan insana değişecektir. Pek çok şeye bağlıdır. Şansınız varsa evcilleşmeniz o kadar da güçlü, yaralarınız derin olmaz. Ama bu kadar talihli değilseniz ağzınızı bile açmaktan korkar hale geleceğiniz kadar şiddetli bir şekilde evcilleştirilirsiniz, yaralarınız da derin olur. Sonuç, ben utangıcımdır. Utangaçlık, kendinizi ifade etme korkusudur. Dans etmeyi, şarkı söylemeyi bilmediğinize inanabilirsiniz. Ama bu yalnızca insanın sevgisini ifade etmeye yönelik doğal güdüsünün bastırılmasıdır. İnsan insanı evcilleştirmek için korkuyu kullanır. Korkumuz, deneyimlediğimiz her haksızlıkla biraz daha büyür. Haksızlık duygusu, duygusal bedeninizde yara açan bıçaktır. Duygusal zehir, haksızlık olarak algıladığımıza gösterdiğimiz tepkidir. Kimi yaralar iyileşir, kimisi dozu giderek artan zehirle iltihaplanır. Duygusal zehre doyduğumuzda boşaltmamız gerekir. Bunu da zehrimizi başkalarına aktararak yaparız. Nasıl mı? O kişinin dikkatini kendimize çekerek. Sıradan bir çiftin örneğini alalım. Kadının tepesi herhangi bir nedenden ötürü atmış durumda. İçinde kocasından kaynaklanan haksızlığın duygusal zehri birikmiş. Kocası evde değil ama haksızlık ve zehrin içinde büyüdüğünü anımsıyor. Kocası eve geldiğinde ilk istediği dikkatini çekmek, çünkü bir kez bunu yaptığında birikmiş bütün zehri kocasına akıtıp rahatlayabilir. Kocanın ne kadar kötü, aptal ya da haksız olduğunu söylediğinde zehri eşine geçirilmiş olur. Erkeğin dikkatini çekene dek konuşur, konuşur. Kocası sonunda tepki gösterir, öfkelenmiştir. Kadın o zaman iyi hisseder kendini ama zehir şimdi de erkeğin ruhunda dolanmaktadır. Kendisini ödeşmek zorunda hisseden odur. Karısının dikkatini kendisine çekip zehri boşaltmak ister. Ama boşalacak zehir yalnızca karısının aktardığı zehir değildir. Buna kendisininkini de eklemiştir. Bu etkileşime bakacak olursanız, karı kocanın birbirlerinin yaralarına dokunup durduklarını, duygusal zehirle bir tür masa tenisi oynadıklarını görürsünüz. Zehir, günü gelip birinden biri patlama noktasına erişene dek çoğaldıkça çoğalır. İnsanların birbirleriyle ilişki kurma biçimi çoğunlukla budur. Dikkatin çekilmesiyle enerji bir insandan diğerine geçer. Dikkat, insan zihninin çok güçlü bir yönüdür. Dünyadaki herkes sürekli olarak başkalarının dikkatini çekmenin ardındadır. Dikkati yakaladığımızda iletişim yolları açmaya başlarız. Bu yollardan düş ve güç aktarıldığı gibi duygusal zehir de aktarılır. Zehrimizi genellikle haksızlıktan sorumlu tuttuğumuz insana boşaltırız. Ama bu kişi aktarımı yapamayacağımız kadar güçlüyse kimi hedef seçtiğimizi aldırmaksızın boşalırız. Kendilerini bize karşı savunamayacak olanları hedef alırız. İnsanların kötüye kullanıldığı ilişkiler böylece doğar. Güçlü insanlar daha az güçlü olanları kullanır. Çünkü duygusal zehirlerini boşaltmaları gerekmektedir. Zehri boşaltmamız gerekir. Kimi zaman istediğimiz adalet değil, yalnızca boşalmak, rahatlamaktır. İnsanların sürekli olarak güç kazanmaya çalışmasının nedeni işte budur. Ne kadar güçlü olurlarsa zehirlerini kendilerini savunamayanlara karşı boşaltmaları o kadar kolaylaşacaktır. Sözünü ettiğimiz elbette cehennemde sürdürülen ilişkilerdir. Bu gezegende var olan zihinsel hastalıktan söz ediyoruz. Bundan ötürü kimseyi suçlamamız gerekmez. Hastalık tek başına ne iyi ne de kötüdür. Doğası budur yalnızca. Gücü kötüye kullandığından ötürü kimse suçlu değildir. Tıpkı düşsel gezegenimizde cilt hastalığına yakalanmış insanların suçlu olmadığı gibi zehirle iltihaplanmış yaralarınız olduğu için siz de suçlu sayılamazsınız. Bedensel olarak hastalandığınız ya da yaralandığınızda kendinizi suçlamaz, suçluluk da hissetmezsiniz. O halde duygusal bedeniniz hasta olduğu için kendinizi neden kötü ya da suçlu hissedesiniz ki? Önemli olan böyle bir sorunumuz olduğunun farkında olmaktır. Sorunumuzun bilincinde olduğumuzda duygusal bedenimizi, duygusal zihnimizi iyileştirebilir, acıya bir son verebiliriz. Farkındalık olmaksızın yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Başkalarıyla, yalnızca başkalarıyla da değil, kendimizi cezalandırmak için yaralarımıza dokunacağımızdan kendimizle de ilişkilerimiz acı vermeye devam eder. Sürekli yargılayan bölümümüzü zihnimizde yaratırız. İçimizdeki yargıç, yaptığımız, yapmadığımız, hissettiğimiz, hissetmediğimiz her şeyden ötürü bizi durmadan yargılar. İnançlarımıza, hak ve haksızlığa ilişkin sezgilerimize dayanarak kendimiz ve başkalarını her an yargılarız. Kendimizi elbette suçlu bulur, cezalandırmaya gereksiniriz. Zihnimizin yargının hedefi olan ve cezalandırılmaya gereksinen tarafı kurbandır. Bu yanımız, bana ne yazık, ne güçlüyüm, ne de iyi bir insan, zeki de sayılmam, ne diye çabalayayım, elimden ne gelir ki, der. Çocukken neye inanıp neye inanmayacağınızı seçecek durumda değilsinizdir. İçinizdeki yargıç ve kurbanın dayanağını seçmediğiniz bütün o sahte inançlar oluşturur. İnançlarınızı oluşturan bilgi zihninize aktığında saftınız. Her şeye inanıyordunuz. İnanç sistemi dış düş tarafından tıpkı bir program gibi yerleştirilir içinize. Toltekler bu programı parazit olarak adlandırır. İnsan zihni hastadır. Çünkü yaşam enerjisini çalıp sevincini yağmalayan bir parazit vardır içinde. Çocukluğunuzda edindiğiniz inançlar öylesine güçlüdür ki yıllar sonra yeni kavramlar öğrenip kendi kararlarınızı almaya çalıştığınızda da yaşamınızı denetlemeyi sürdürür. Kimi zaman içinizdeki küçük çocuk 2-3 yaşında kalmış olan gerçek siz dışarı çıkar. Anı yaşar eğlenirsiniz ama sizi geriye doğru çeken bir şey vardır. İçinizde bir şey bu kadar eğlenmeyi hak etmediğini hisseder. Bir ses mutluluğunuzun gerçek olamayacak kadar güzel olduğunu söyler. Mutluluğun hakkınız olmadığını, duygusal bedeninizdeki bütün suçluluk, duygusal zehir sizi geriye, dramların dünyasına çeker. Parazit bir hastalık gibi büyük anne babalarından, anne babalarımıza, onlardan da bize bulaşır. Tıpkı köpek eğitir gibi bu programı içimizdeki çocukların benliğine yerleştiririz. İnsanlar evcilleştirilmiş hayvanlardır. Evcilleşme süreci korkuyu yaşadığımız cehennem düşüne yol açar. Parazitin besini korkudan kaynaklanan duygulardır. Parazite yakalanmadan önce yaşamdan zevk alır, oyunlar oynar, çocuklar gibi mutlu oluruz. Ama bütün o çöplük zihinlerimize boşaltıldıktan sonra yiter gider mutluluk. Haklı olmayı, bizden başka herkesi haksız çıkarmayı öğreniriz. Haklı olma gereksinimi dışımıza yansıtmak istediğimiz benlik imgemizi korumaya çalışmanın sonucudur. Kendi düşünce biçimimizi yalnızca başkalarına değil, kendimize de dayatmamız gerekir. Farkındalık sayesinde anne, babamız, çocuklarımız, dostlarımız, eşimiz, hatta kendimizle ilişkilerin neden yürümediğini kolayca anlayabiliriz. Kendimizle ilişkimiz neden sorunludur? Çünkü yaralıyız. Baş edemediğimiz duygusal zehirle doluyuz. Bunun da nedeni gerçek dışı, var olmayan ve zihnimizde haksızlık olarak algıladığımız bir kusursuzluk imgesiyle büyümüş olmamız. Onların bizimle hiçbir ilgisi olmayan kendi düşlerini yaratmalarına karşın, başkalarının hoşuna gitmek için kusursuzluk imgesini nasıl yarattığımızı gördük. Anne babamız, öğretmenimiz, dinimiz ve Tanrı'ya hoşnut etmeye çalışırız. Oysa gerçek, onların bakış açısından hiçbir zaman kusursuz olmayacağımızdır. Kusursuzluk imgesi iyi olduğumuza inanmak, kendimizi kabul etmek için nasıl olmamız gerektiğini söyler. Ama bilin bakalım neler olur. Asla kusursuz olmayacağımız için bu kendimize ilişkin inandığımız en büyük yalandır. Kusursuz olmadığımız için kendimizi bağışlamanın hiçbir yolu yoktur. Kusursuzluk imgesi düş kurma şeklimizi değiştirir. Kendimizi yadsıyıp reddetmeyi öğreniriz. İçimizi dolduran bütün o inançlara göre asla yeterince iyi, doğru, temiz, sağlıklı değilizdir. Yargıcın kabul ya da affet demediği bir şeyler her zaman oracıktadır. İşte bu nedenle insanlığımızı reddederiz. Mutlu olmayı hiçbir zaman hak etmeyiz. Bizi kullanacak, cezalandıracak birilerini arar dururuz. Kusursuzluk imgesi yüzünden kendimizi son derece kötüye kullanırız. Kendimizi kabul etmeyip yargıladığımızda, suçlu bulup böylesine cezalandırdığımızda sevgi yokmuş gibidir. Dünyada yalnızca ceza, acı ve yargı varmış gibi gelir. Cehennemin pek çok katı vardır. Kimi insanlar cehennemin ta derinlerine gömülüdür. Kimilerinin yalnızca bir ayağı cehennemdedir ama cehennem yine de cehennemdedir onlar için. Cehennemde çok kötüye kullanılan ilişkiler olduğu gibi fazla kötüye kullanılmayan ilişkiler de vardır. Artık çocuk değilsiniz. Kötüye kullanmanın söz konusu olduğu bir ilişkiniz varsa hak ettiğinizin bu olduğuna inanarak ilişkinin böyle olmasına izin verdiğiniz içindir. Kötüye kullanılmayı kabulünüzün bir sınırı vardır ama dünyada da başka hiç kimse sizi, sizin kendinizi kullandığınızdan daha kötüye kullanmaz. Buradaki sınırınız başkalarına karşı belirlenmiş olan sınırınızdır. Birisi sizi, sizin kendinizi kullandığınızdan daha kötüye kullandığında kaçarsınız. Ama başka birisi sizi, sizden biraz daha az kötüye kullandığında onunla daha uzun bir zaman birlikte olabilirsiniz. Bu davranışı hak etmektesinizdir. Cehennemdeki bir ilişki için doğal olan bir haksızlığın bedelinin ödetilmesidir. Ben sizi gereksindiğiniz şekilde kötüye kullanırım. Siz de bana aynı şeyi gereksindiğim kadar yaparsınız. Dengeyi yakalamışızdır. İlişki yürür. Enerji elbette benzerini, kendisiyle aynı titreşimde olanı çekecektir. Birisi gelip de size öylesine sömürülüyorum ki dediğinde o halde bu ilişkiyi neden sürdürüyorsun? Sorunuza karşılık bile veremez. Nedenini bilmiyordur. Gerçek, kendisini bu yoldan cezalandırdığı için kötüye kullanılmaya gereksindiğidir. Yaşam size neye gereksiniyorsanız onu sunar. Cehennemde kusursuz bir adalet vardır. Suçlanacak hiçbir şey yoktur. Acımızın bir armağan olduğunu bile söyleyebiliriz. Zehirden arınmak, yaralarınızı iyileştirmek, kendinizi kabul etmek ve cehennemden çıkmak için gereken gözlerinizi açıp çevrenizde olup biteni görmenizdir. İkinci ayrımın sonu sayfa 36.